Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9'de 1400, Hicri Kameri 25, Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 30 Aralık 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü, 2021 yılında İran'ın bölgesel diplomasisi ve Nehcül Belaga öğütlerini dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran takviminde bugün devrim tarihinde bir dönüm noktası olan 9 Zey Hamasetinin yıl dönümü. İran Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Nikaragua arasında ikili ilişkilerin gelişeceğini söyledi. Rus yetkili tüm tarafların Viyana görüşmelerini olumlu değerlendirdiğini söyledi. General Pakbur, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu bildirdi. Irak Başbakanı Kazimi, Uluslararası Koalisyon'un tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti 5 Ermeni askeri teslim etti. Şimdi haberler.
İran takviminde bugün devrim tarihinde bir dönüm noktası olan Hicri Şemsi 9'de 1388 ve Miladi 30 Aralık 2009'daki İran halkının velayete bağlılıklarını gösteren destansı tarihin yıl dönümüdür. 9'de hadisesi İslam'ın ilkelerini ve devrim ideallerini korumak için canını ortaya koyan ve yüksek sesle düşmana karşı görkemli ve coşkulu bir şekilde karşı duracaklarını dünyaya ispatladıkları günün yıl dönümüdür. İslam İnkılabı tarihinde Basiret olarak adlandırılan 9 Zey tarihi bir yevmallah olmuştur ve İran'ın izniyle, affedersiniz Allah'ın izniyle bu ebediyen devam edecektir. Bu kalıcı ve tarihi günde İran halkı, İslami İran sahnesinde her zaman bir başka destan yaratmış, Allah'ın ve dininin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratmış, İmam Zaman aleyhisselam ve Halefi Ayetullah Hamine'yi sevindirmiştir. 9 Zey'in ilahi askerlerin şeytanın askerlerine karşı zafer kazandığı gün olduğu söylenebilir. İran milletin ayaklanma günü ve bazı ihmalkar ve paralı bazı yabancıların kutsal mekanlara yönelik hakaret ve saygısızlıklarına karşı kutsal öfkesini açığa vurduğu gün Hüseyin'i aleyhisselamın aşura günüdür. Bugün İran halkı isyancıların liderlerine son kurşunu sıktı ve kirli cesedini yerde süründürdü. 30 Aralık 2009'da İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi meşruiyeti, 10 milyonlarca insanın Tahran'da ve İslami İran'ın diğer şehirlerinde kendiliğinden mevcudiyeti ile bir kez daha dünyaya ilan edildi. 30 Aralık 2009, milyonlarca İranlının toplumun huzurunu bozanlara karşı masum olduklarını ilan etme yürüyüşünü hatırlatıyor ve İran Cumhurbaşkanlığı 10. seçim döneminde hile yapıldığı bahanesiyle yanlış yola girmiş olan fitneci unsurlara kararlı bir tepkisiydi.
İran Anayasası Koruma Konseyi de 30 Aralık 2009 tarihine denk gelen 9 Dey Hamaseti münasebetiyle bir bildiri yayınladı. Bildirde şu ifadeler yer aldı. 9 Dey 1388, 30 Aralık 2009, İslam devrinin büyük hareketinde İran halkının en büyük onurlarından birini hatırlatıyor. Çünkü İran'ın devrimci halkı hedefleri doğrusunda şüpheler ve komplolara karşı bağımsızlığa ve haysiyete giden yolu bulmuş, başka önemli bir adım atabilmiştir. Bildirde ayrıca şu ifadeler yer aldı. 9 Zey tarihinde İran halkının destansı varlığı ve fitnecilerin bir araya gelmesiyle ilgili önemli nokta, halkın imamı ile halk arasındaki derin bağdı. Bu da Amerika ve Batı'nın İslam aleyhinde fitne ve komplolarına yol açtı ama İran'ın aziz halkı onların bu komplosunu bozdu. Velayeti fakihe bağlı İran halkı bir daha şeytani çevrelere her türlü hile ve tuzağa karşı koymaya hazır olduğunu gösterdi. İran Anayasasını Koruma Konseyi halkla birlikte İslam devrimi ideallerini savunmak, komplo ve fitnelere karşı koymak için hiçbir çabadan kaçırmayacağını vurguladı.
İran ve Nikaragua Cumhurbaşkanları bir telefon görüşmesinde dünyada barış ve istikrarı tesis etmek için ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması gereğini vurguladılar. Seyit İbrahim Reisi dün Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile yaptığı telefon görüşmesinde yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin önemini vurguladı ve şöyle dedi. İran ve Nikaragua siyasi, ekonomik ve sosyal sektörlerde geniş kapasite sahipler ve iki ülkenin siyasi ve ekonomik yetkilileri bu kapasiteleri iki halkın ilerlemesi ve refahı için harekete geçirmeliler. İran Cumhurbaşkanı Amerika'nın yaptırım ve tehditlerinin dünyanın bağımsız ve özgürlükçü milletlerinin iradesini etkilemediğini vurgulayarak, hegemonik sistemin İran İslam Cumhuriyeti ve Nikaragua'ya iradesini dayatamayacağını ifade etti ve iki ülke halk oylamasına ve desteğe güveniyor ve sultacıların zorbalarına karşı her zaman direndiler dedi. Yapılan telefon görüşmesinde Nikaragua Devlet Başkanı, İran ve Nikaragua arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu ve emperyalizme karşı savaşan dünyadaki diğer ülkelerle birlikte iki ülkenin de ilerleme yolunda başarılı olacağına inancımız tamdır dedi. Daniel Ortega, Nikaragua'nın tüm uluslararası arenalarda İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu ve İran halkının egemenliğini desteklediğini ve Viyana'daki son müzakerelerde İran halkının temel haklarını desteklediğini sözlerine ekledi.
Rusya'nın Viyana merkezli Uluslararası Atölyesi Ajansı'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, dün gece yaptığı açıklamada Viyana'daki 4+1 toplantının tüm taraflarının duruşunun olumlu olduğunu söyledi. Ulyanov Twitter'da şunları yazdı. Çarşamba gecesi toplantıya katılan tüm katılımcılar görüşmelerin olumlu sürecini ve pratik atmosferini memnuniyetle karşıladılar. Ulyanov dün Viyana'da Amerikan hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley ile de görüştü. Malley başkanlığındaki bir Amerikan heyeti Viyana görüşmelerine dolaylı olarak katılmak için Viyana'ya gitti. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler, pazartesi günü İran baş müzakerecisi Ali Bagheri ve Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla başladı. İran 4+1 grubu ve Avrupa Birliği'nden heyetlerin katılımıyla Coburg Otel'de gerçekleştirilen toplantıda müzakere süreci değerlendirildi. Bu toplantıda tüm delegasyonlar önceki tur müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi kaydettiler ve yoğun istişarelere devam etmeye hazır olduklarını duyurdular. Toplantıda ayrıca İran'ın önerilerinin çoğunun yeni metne dahil edildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Kralı, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saçma sapan suçlamalarını tekrarladı. Tasnim Haber Ajansı'na göre Salman bin Abdulaziz, dün Suudi Parlamentosu'nda yaptığı yıllık sanal konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkıcı davranışlarda bulunmakla suçladı ve bölgedeki krizlerin ve sorunların nedeninin İran olduğunu iddia etti. Suudi Arabistan Kralı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programında uluslararası toplumla işbirliği yapmamakla suçladı. Suudi Arabistan Kralı'nın bu gülünç iddiası, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğasını ve İran'ın ajansa bağlılığını defalarca teyit ettiği halde gündeme geliyor. Suudi yetkililer uzun süredir İran'a karşı Amerika ve Siyonist yetkililerle paralel olarak asılsız iddialarda bulunuyorlar. Direniş cephesinin ana üyelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki Amerika, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı koymakta kilit bir role sahiptir.
Suriye merkezi çeşitli Filistin hareketlerinin temsilcileri Şam'da İran Büyükelçisi ile bir araya geldi. İran'ın Suriye Büyükelçiliğine yapılan açıklamaya göre El-Fetih ve İntifada hareketleri, Demokratik Cephe, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Halk Direniş Cephesi temsilcilerinin İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani ile yaptığı görüşme sırasında çeşitli Filistinli grupların tüm General Kasım Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümünü anmaya yönelik programları incelendi. El-Fetih ve İntifada siyasi bürosu üyesi ve Filistin Grupları Koalisyonu Sekreteri Ebu Yasir El-Mesri, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği övdü ve General Kasım Süleyman'ın rolünü övgüde bulundu. El-Mesri, İran, Suriye ve Hizbullah'ın yardımı olmasaydı Filistinli gruplar Siyonistlerin zorbalığına direnemez ve İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Seyful Kudüs operasyonuna giremezdi dedi. İran Suriye Büyükelçisi Şehit Süleymani'yi sadece İran'ı değil, İslam dünyası ve dünyadaki tüm özgürlükçülerin mensubu kabul ederek şehadet yıl dönümünde Filistinli grupların çabalarına teşekkür etti.
İslami Uyanış Dünya Kurultayı Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ekberi, General Kasım Süleymani'nin diplomasisi bağımsızlık ve bilinçlendirmeydi dedi. İRNA Ajansı'na göre Hüseyin Ekberi, dün Tahran'da düzenlenen Kasım Süleymani Mektebi Bilim ve Araştırma Seminerinde yaptığı konuşmada şöyle dedi. General Süleymani bugün insan toplumunda yeni kavramlar olarak davranış ve eylemleriyle kavramları ifade eden bir efsanedir. Dünya İslami Uyanış Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı şöyle devam etti. Şehit General Kasım Süleymani birçok değer ve ilkeyi eylem alanında uygulayabilen çok iyi bir icra insanıydı. 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak makamlarının resmi daveti üzerine Irak'a seyahati sırasında kendisini taşıyan Irak Haçlı kendisini karşılayan Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve 8 arkadaşıyla birlikte Amerikan terörist güçlerin düzenlediği hava saldırısıyla şehit olmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün Devrim Muhafızları ve İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri her zamankinden daha güçlüdür dedi. Tuğgeneral Pakpur dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Düşman hesaplarında İran'ın gücünü ve kabiliyetini gözlemler, anlar ve dikkate alır ve İslam Cumhuriyeti'nin güçlü bir sistem olduğunu bilir. Pakpur ayrıca şöyle dedi. Şu anda İran füze kabiliyeti açısından dünyada ilk sıralarda yer alıyor ve biz karada, denizde ve havada çok güçlüyüz. İran'ın kuzeybatısındaki güvenlik durumuna da değinen General Pakpur, ülkede halihazırda bütün düşmanlıklara rağmen huzur var ve dünya emperyalizmi ve diğer düşmanlar ancak İran'ın İslam inkılabı ilkelerinden vazgeçtiğinde geri adım atacaklar. Ama onlar İran'ın böyle bir girişimde bulunmayacağını bilmeliler dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist rejim İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına, özellikle Lazikiye Limanı'ndaki gıda ve ilaç depolarını yeniden hedef almasını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist rejimin bu eylemi Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete saldırı ve egemenliğin açık ihlalidir ve aynı zamanda bir saldırganlık eylemi ve rejimin bölgedeki kriz çıkarma amaçlarının açık bir örneğidir. Ayrıca insanlık dışı ve ahlaksız bir davranıştır, dedi. Hatipzade bölgenin istikrarına, güvenliğine ve huzuruna katlanamayan ve kendi güvenliğini bölgenin güvensizliği ve istikrarsızlığı içinde tanımlayan bu rejimin liderleri, sahte ve mesnetsiz bahanelerle Suriye topraklarına defalarca saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve normları çiğnemektedir ifadelerinde bulundu.
Siyonist yerleşimciler dün gece terör rejimi İsrail askerlerinin desteğiyle Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde El-Leven köyünü bastı. Siyonist yerleşimciler saldırı sırasında Filistinlilerin evlerine ve eşyalarına zarar verdiler. Siyonistler Filistin mahallelerine saldırarak bu rejimin Siyonist Yahudi sitelerini daha da genişletmeye çalışıyorlar. Siyonist rejim uluslararası toplumun tepkilerine rağmen işgal yerleşimciler için siteler inşa etmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı ülkenin gelecekte dünyanın önde gelen iktisadi güçlerinden biri olacağını iddia etti. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik performansına atıfta bulunarak hükümetinin hedefinin Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak olduğunu iddia etti. Erdoğan teknolojik bağımsızlığın Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını garanti ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz, dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 366.363 COVID-19 testi yapıldı. 36.684 kişinin testi pozitif çıktı. 142 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte hastalığa yakalananlar arasında İleri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor.
Türkiye 9 PKK'lının Kuzey Irak'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Tasnim Haber Ajansı'na göre 9 PKK'lı dün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Türk ordusunun düzenlediği saldırıda öldürüldü.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Amerika öncülüğünde sözde terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını duyurdu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mayıs 2022'de parlamento seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararnameyi onayladığı bildirildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin siyasi bürosunun bir üyesi, Amerika ve Siyonist İsrail rejimi savaş uçaklarının Yemen'in bombalanmasına müdahil olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Cumhuriyeti 5 Ermeni askeri Ermenistan'a teslim etti. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri yaptığı açıklamada sınırda çıkan çatışmalarda gözaltına alınan 5 Ermeni askerin Macaristan'ın aracılığı ile Ermenistan'a teslim edildiğini bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'e düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü. Fransız yetkililer saldırının terörist olduğunu henüz doğrulamadı. Polis soruşturması ise devam ediyor.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, Rusya'nın yeni S-550 hava savunma sisteminin hizmete girdiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Mahmut Abbas'ın Siyonist Rejim Savaş Bakanı ile görüşmesi etrafında. C Siyonist rejim İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi salı akşamı Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ile Rosh Hain kentindeki özel konutunda bir araya geldiğini ve güvenlik ve ekonomik meselelerin bu toplantının odak noktası olduğunu duyurdu. Yapılan görüşme Mahmud Abbas'ın yeni Siyonist kabinenin göreve başlamasından bu yana Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ile yaptığı ikinci görüşme sayılır. İki taraf arasındaki ilk görüşme Ağustos ayı sonlarında Ramallah'ta gerçekleşti ki son 10 yılda kendi türünde ve üst düzeyde ilk görüşme sayılırdı. Bu hususa göze çarpan ilk nokta Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bu görüşmeyi kınaması ve Abbas'ın bu girişimini Filistin intifadasının sırtına saplanan bir hançer olarak değerlendirmesidir. Buradaki ikinci nokta ise yapılan bu dostane görüşmenin Filistin ve Filistinlilerin zor durumda olduğu bir dönemde gerçekleşmesidir. Bu sıralarda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve saldırganlık yoğunlaştı. Gazze'deki Filistinliler de hala kuşatma altında. Dolayısıyla böyle bir görüşme Filistinlilere yönelik düşmanlığın ve baskının ve husumetin tırmandığı bir sırada gerçekleşti. Bu husustaki üçüncü dikkat çekici nokta ise Filistin Özel Teşkilatı'na bağlı güvenlik güçlerinin asla Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı'nın emrinde oluşunun ispatlanmasıdır. Kuşkusuz bu görüşmenin gündem maddelerinden biri de bu güçler ile Siyonist rejim İsrail askerleri arasında Batı Şeria'da koordinasyonun artırılmasıydı. Böylece Filistinliler daha fazla baskı altında tutulmak istenmektedir.
Dördüncü önemli nokta ise Siyonistlerin mevcut dönemde Filistinlerin hareketlenmesi ve Batı Şeria'daki durumla ilgili birleşmelerinden duyduğu kaygının ortaya çıkmasıdır. Diğer bir ifadeyle Siyonistlerin temel korkusu Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinler arasında birlik ve beraberliğin oluşma ihtimalidir. Çünkü son birkaç yıldır yaşanan gelişmelerde Batı Şeria'da yaşayan Filistinler Gazze halkıyla dayanışma ihtiyacının altını çiziyor. Aslında Batı Şeria'daki Filistinler haklarının diyalog ve müzakere yoluyla gerçekleşemeyeceğini, onları Siyonist baskıdan kurtarmanın tek yolunun direnmek ve direniş seçeneklerini vurgulamak olduğu sonucuna varmışlardır. Siyonistler Mahmud Abbas ve Batı Şeria'daki Filistinlerle yaptıkları görüşmelerle başta bölge Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere Filistin meselesinin sıradanlaştığını ve hatta Filistinlerin kendilerinin bile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aşılamaya çalışıyorlar. Bu bağlamda normalleşme yolunu kolaylaştırmak isteniyor. Bu doğrultuda dikkat çeken altıncı nokta ise Bennett Lapid'in kırılgan kabinesiyle ilgilidir. Siyonist rejimi kabinesi bu tür toplantılar ve görüşmelerle Filistin meselesinin çözüldüğünü ima etmeye çalışıyor. Öyle ki Filistin liderlerinden biri, hor düşecek şekilde Siyonist rejim savaş bakanının konağına bile gidip onunla görüşüyor. Böylece Siyonist kabinenin sözde gücü ve başarısı Siyonist kamuoyuna göstermek isteniyor. Bu konudaki yedinci nokta Batı Şeria'da yaşayan Filistinlerle ilgili. Onlara göre bu toplantılar Filistin özel yönetiminin Filistinlerin çıkarlarını düşünmediği, Siyonistlerin çıkarlarını güvence altına almak için adımlar attığı konusunda net bir mesaj veriyor. Bu toplantı Filistinlere özel yönetimin Siyonist rejime bağlı olduğunun ve tüm kararlarında ve Filistinlere yönelik baskınlarında koordineli hareket ettiğinin açık bir kanıtıdır. Ancak son ve sekizinci nokta bu tür toplantılar yeni intifada Filistin'in çıkarları ve Filistin'in nihai kurtuluşu doğrusunda olacağıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz küresel çapta aşı dağıtımındaki adaletsizliklerin sonuçları ile ilgili. Koronavirüsün omikron varyantı dünya çapında birçok ülkeye yayılırken aşı dağıtımındaki ayrımcılık ve ilaçlara ve tıbbi ekipmana ve cihazlara adil erişim eksikliği ve adaletsizlikler bir kez daha dünyanın en zengin ülkeleri tarafından uygulanan ayrımcılık ve apartheid tedavisi konusunda endişeleri arttırdı. Uluslararası kuruluşlara göre Avrupa Birliği, Britanya ve Amerika son 6 hafta içinde Afrika kıtasındaki diğer tüm ülkelerde yapılan aşıdan daha fazla korona aşısı olmuş ve birçok gelişmiş ülkede aşının 3. dozu olan hatırlatıcı dozu bile yapılmaya başlanmıştır. Buna rağmen derhal Küresel Adalet Hayırsever Kuruluşu Müdürü Nick Derdan, yoksul ve az gelişmiş ülkelerin hala bu ölümcül hastalığa karşı topyekün ve yaygın aşılama için gereken asgari düzeyde bile aşıya erişemediklerini ve sorun yaşadıklarını duyurdu. Dünyada COVID-19 salgınının üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Bu dönemde aşıların bulunması ve aşıların farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanması, COVID-19 hastalığıyla mücadele ümidini arttırmıştır. Ancak aşıların farklı ülkeler arasında düzgün bir şekilde gelişmemesi, zengin ülkelerde hastalığın kontrol altına alınmasını pratik olarak mümkün kılsa da yoksul ülkelerde durum farklı oldu. İstatistikler 11 Kasım ila 21 Aralık 2021 tarihleri arasında zengin ülkelerin 513 milyon doz korona aşısı aldığını gösteriyor. Halbuki tüm Afrika ülkeleri bu yıl sadece 500 milyon doz korona aşısı alabildi. Korona aşısının dünya çapında adaletsiz dağıtımına sebep olan birkaç faktör var. Bunlar arasında aşıların istiflenmesi ve zengin ülkeler tarafından ihracatı ve tedariki üzerindeki kısıtlamalar, aşıların adil dağıtımı için altyapı eksikliği ve yoksul ülkeler için yetersiz fon eksikliği yer alıyor.
Yayınlanan raporlara göre 2021 yılında yaklaşık 11 milyar doz korona aşısı üretildi ki bu da dünya toplam nüfusundan bile fazla, ancak gerçek istatistikler Afrika ülkeleri nüfusunun büyük bir yüzdesinin tek bir doz aşıyı bile alamadıklarını gösteriyor. Aşıların dağıtımındaki bu adaletsizlik ve zengin ülkelerin fakir ülkelere yeterince yardımda bulunup ilgi göstermemesi, koronavirüsün omikron adı verilen mutasyona uğramış varyantının Güney Afrika'dan dünyanın diğer bölgelerine yayılmasına neden oldu. One Campaign adı altında kampanyanın başkanı Brandon Locke bu hususta şöyle diyor. Koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması ve gelişmekte olan ülkelerde aşılara erişim eksikliği ciddi bir tehdit. Bu durum yalnızca yoksul ülkelerdeki insanların yaşamlarına mal olmakta kalmaz. Aynı zamanda zengin ülkelerde ölümleri artıran yeni virüs türlerinin riskini de artırır. Aslında zengin ülkeler sadece daha fakir ülkelere aşı sağlamamakla kalmamış, aynı zamanda tıbbi olarak onları ilaç ve tıbbi imkanlarından mahrum bırakmıştır. Hatta bazı raporlar Afrika ülkelerine bağışlanan aşıların çoğunun kullanım tarihinin dolduğunu veya son kullanma tarihine yakın olduğunu gösteriyor. Ancak omikron varyantının ortaya çıkışından sonra Dünya Sağlık Örgütü koronadan kurtulmak için aşının tüm ülkelerde yapılması gerektiğini açıkladı. Aksi halde koronavirüsün yeni varyantları çok sayıda aşı olan ülkeleri de sıçrayacak ve yeni varyantlar kısır döngü halinde dönüp dolaşacaktır. Bu süreçte aşı dağıtımı adaleti olmadan bu süreçten kurtulmak da mümkün olmayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9'de 1400, Hicri Kameri 25, Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 30 Aralık 2021 Perşembe. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 9'de 1388'de İran halkında milyonlarcası Tahran ve diğer kentlerde batılı devletlerin desteklediği cadde ve sokaklardaki kargaşalara itiraz etmek amacıyla yoğun protesto gösterileri düzenledi. Hicri Şemsi 22 Hordat 1388 tarihinde seçimlerde yenilgiye uğrayan iki cumhurbaşkanlığı adayı seçim sonuçlarına itiraz ettiler ancak kendi itirazlarını yasal merciler aracılığıyla takip etmekten kaçındılar. İşte bu durum ve yabancı devletlerin adı geçen iki adayı desteklemelerine yönelik müdahaleleri Tahran'da kargaşalara neden oldu. Gerçi bu kargaşalar kale alınmayacak kadar fazla değildi. Ancak bu süreç halkın güvenliğini etkiledi ve Batılıların İran İslam Cumhuriyeti nizamını devirme iştahlarını kabarttı. Bu arada halk güvenliğin sağlanması için bu kargaşalara tepki göstermediler. Ta ki kargaşa çıkaranlar yabancı unsurların kışkırtmalarıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit düşmelerinin yıl dönümünde halkın mukaddesatına hakaret etmeleri halkın öfkesine neden oldu. Yapılan bu hakaretler ve iç kargaşalar ve batılı devletlerin müdahalelerine tepki olarak İran halkı 9 Dey 1388'de görkemli yürüyüşler düzenledi ve kargaşaların bitmesini istedi. Bu görkemli hareket Batılıların propagandalarının aksine İran halkının çoğunluğu seçimlerin sonuçlarını kabul ettikleri ve yabancı devletlerin kendi ülkelerinin iç işlerine karışmalarını kınadıklarını gösteriyor. İran'da Basiret Günü olarak adlandırılan görkemli 9D yürüyüşlerin ardından ülkedeki kargaşalar ve olaylar sona erdi. Yıl önce bugün 30 Aralık 2006'da Devrik Irak diktatörü Saddam'ın idam kararının bir mahkeme tarafından verilmesi üzerine Saddam sayısızca işlediği cinayetlerden dolayı mahkum edildi. Batılı hükümetlerin yardımıyla Saddam kimyasal silahları elde etti ve bunları İran ve Irak'a karşı kullandı. Saddam İran'la savaşın sona ermesinden yaklaşık 2 yıl sonra Kuveyt'i işgal etti. Ancak bu defa güçlü bir uluslararası tepkiyle karşılaştı. Irak güçlerinin Kuveyt'ten çekilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'a yönelik yaptırımları kabul etti. Bu yaptırımlar en çok Irak halkına zarar verdi. Irak diktatörü Baas Partisi'nin darbesinden 2003'teki Amerika-İngiliz işgali sırasında devrilmesine kadar on binlerce Iraklıyı öldürdü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Dey 1357'de İran'da General Esari askeri junta hükümetinin İran'ın Müslüman halkının başlattığı kıyamı sindirmede hezimete uğraması üzerine İran'ın son şahı Muhammed Rıza Şapur Bahtiyar'ı başbakan olarak atadı. Şah ve Amerika ikilisi Bahtiyar'ın milliyetçi sloganlarla ve sözde reformcu siyasetleriyle İran halkını inkılaptan vazgeçirebileceğini sanıyordu. Ancak İran halkı Amerika ve Şah rejiminin entrikalarına vakıftı ve ardından Bahtiyar'la muhalefete başladı. Onu yabancı sömürgeci güçlerin satılmış piyano olarak tanıttılar. Rahmetli İmam Hümeyni yayınladığı bildiride Bahtiyar hükümetini gayrimeşru bir hükümet olarak tanıttı ve halka onunla mücadele etmeleri çağrışında bulundu. Yıl önce bugün 30 Aralık 1947'de Siyonist Teşkilat'ın iki silahlı terörist çetesi ortak bir operasyonla Filistin'deki Beled el-Şeyh bölgesine saldırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İktidar yalancı bahar peşinde.
Yeni Asya.
İsrail, Filistinlilere ait 250 zeytin ağacını daha söktü.
Yeni Çağ.
Maaş zammındaki acı gerçeği Yeni Çağ'ın manşeti duyurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 28 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Aralık enflasyonu çift hane açıklanmazsa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dolar kurunu 18 TL'ye çıkmasına izin verdikten sonra kamu bankalarıyla döviz satışına giderek 11 TL'ye düşüren ve bununla kahramanlık hikayesi yazmaya çalışan iktidar, umduğunu bulamamış gözüküyor. İktidarın önümüzdeki sınavı ise TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu olacak. Kurları indirmesinin ardından piyasadaki fiyatları düşürmek için her kesime baskı uygulayan iktidarın bu nafile çabasından da sonuç elde etmesi çok zor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Fiyatlarımızı düşürdük ilanları verip Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderenler olsa da genele yayılan bir indirime dönüşemedi. Nafile çaba dediğimizin sebebi de o. Çünkü tüketici fiyatlarının gerilemesi için perakende satış yapanların maliyetlerinin altında satmaları gerekiyor. Dolar kurunun 17-18 TL olduğu dönemlerden maliyet oluşturan çok azdı. Asıl maliyet rakamı dolar kuru daha 13-14 TL'lerde iken oluşmuştu. Yani kurlardaki düşüş ancak yılın son haftasında yapılacak zamların önüne geçmiş olabilir. Bu arada tüm fiyatlara etki eden akaryakıt fiyatlarında kur nedeniyle oluşan indirimlerin iktidar tarafından pompaya yansıtılmayıp vergi için alıkonulmasına karar verildi. Yani tüm ürünleri etkileyen akaryakıtta bile indirim yapılmadı. Özetle Aralık ayı fiyatları yüksek çıkacak. Göstermelik bazı indirimler Aralık enflasyonu frenlemekten uzak kaldı. Bu nedenle de piyasalardaki beklenti Aralık tüketici fiyat araştırmalarının çift haneyi %10'u geçmesi yönünde. Zaten herkes kendi alışverişlerinde karşılaştıkları fiyatlardan bunu açıkça görüyor. TÜİK konusunda uzman Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş, yakından izlediği Aralık ayı tüketici fiyat artışının %15, yıllık artışın ise %35-40 arasında açıklanacağı tahminini yazdı. Sadece gıda, akaryakıt, otomobil ve sigaradaki zamların zaten aylık %11 rakamına ulaştığımızı gösterdiğini, diğer mal grupları eklendiğinde artışın %15 civarına çıkacağını kaydetti. TÜFE'deki ağırlığı %26 olan gıda grubundaki %25'lik zamdan 6,5 puan, %7 ağırlığa sahip otomobildeki %50'lik zamdan 3 puan, %3,8 ağırlığı sahip akaryakıt ürünlerindeki %22-28 arasında değişen zamdan 1 puan, %4,6'lık ağırlığa sahip sigaradaki yaklaşık %12'lik zamdan 0,5 puan yansıma olacağını, bunların toplamının zaten 11 puan olduğunu söyledi. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar her zamankinden daha fazla mercek altında olacak. TÜİK Başkanı kamuoyunda düşük fiyat açıklaması halinde oluşacak tepkiyi görmüş olacak ki, konusu ekonomi olmayan AKP'nin eski iletişim aktörlerinden bir siyasi yazara röportaj verip rakamlarla oynama olamayacağını anlatmaya çalışmış. Bence iş o noktayı çoktan aştı. Oluşan büyük güvensizliğin bu tür atraksiyonlarla kazanılabilmesi mümkün değil. Kaygım TÜİK'in düşük rakam açıklaması. İçeride oluşacak tepkinin yanında dışarıdaki uzman kuruluşlardan gelebilecek rakamlara güvenmiyoruz türü açıklamaların ekonomiyi nasıl olumsuz etkileyeceğini düşünsenize.
Cevher İlhan 28 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde bu da fos çıkarsa başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'de gündem hızla değiştiriliyor. Şimdi de İstanbul Belediyesi hakkında isnat ve ithamlarla yeni bir gündem tetiklenip alevlendirilirse dolar faizli TL mevduatı tartışmaları devam ediyor. Öncelikle tek kişilik yönetimin ekonomide hiçbir plan ve programının olmadığı, başta Çin modelinin kamuoyunda makas bulmaması üzere düşük faiz, yüksek kur, ihracatın artırılması, ihracata dayalı büyüme, cari açığın azaltılması iddialarıyla ilan edilen yeni ekonomi modelinden bir gecede cayılması ve örtülü gizli faize gidilmesiyle bir kez daha açığa çıktı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Doğrusu daha henüz açılan bir hesap yokken bu konuda hazinenin ek bütçe çıkarmamasıyla yasal bir dayanağı bulunmazken, ekonomik istiklal savaşından dem vuran Cumhurbaşkanı'nın sistem başarılı, tuzağı bozduk, amacına ulaştı diye konuşması, asıl amacın algı operasyonuyla dayatılan oldu bittileri parlatmak ve günü kurtarmak olduğunu ele veriyor. Görünen o ki 3 ay önce 8 lira olan doların birkaç gün içinde 10-12 liraya, akabinde hızla 18 liraya çıkarıldıktan sonra 11 liraya düşülmesi büyük başarı olarak sunulurken, tam bir keyfilikle faizin Amerikan dolarıyla sigortalanıp garantilenmesine başvurulmuş. Aslında döviz patlar diye yapılan bütün uyarılara rağmen uzun süre dolar döviz kurunun artışıyla piyasalar denge bulacak inadıyla dövizin başını alıp gitmesi daha iyi, döviz nereye giderse gitsin söylemleriyle doların dövizin fırlayıp kat kat katlanmasını seyrettikten sonra ani bir çarkla doların düşürmesine sarılmaları siyasi iktidarın hiçbir çözümünün olmadığını ifşa ediyor. Bir yandan yerli ve millilikten dem vururlar ve yandaş müteahhitlere Londra mahkemelerinde güvence altına alınan dolar garantili ihaleler bağlarken, bankaların Merkez Bankası'nın aldığı politika faizlerinin dışında iş adamlarının, esnafın, çiftçinin, tüketicinin, öğrencinin kredi borcu faizlerinin düşmeyip artması, hazinenin borçlanma faizinin yükselmesi, bir tek bankalara ve bir avuç insana kazandırılması, borsa düşerken bankacılık endekslerinin yükselmesi ve faiz lobisinin iktidara methiyeler dizecek derecede memnun olması vaziyeti su yüzüne çıkarıyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 28 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde fiyatlar neden düşmüyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyonun çok yönlü nedenleri vardır. Bunların başında ekonomi yönetiminin politikaları gelir. Serbest piyasada tam rekabet şartları hiçbir zaman oluşmaz. Bunun için hükümetlerin rekabetin önünü açması gerekir. Bunun yolu da istikrar politikaları uygulamaktır. Bugünkü siyasi iktidar önce devleti dışladı, sonra piyasayı başı bozuk bıraktı, sonra da tehditle marketlere ceza keserek ve polisiye önlemlerle fiyat artışlarını çözmeye çalışıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Böyle bir sistemin çalışamayacağını bilmek için iktisatçı olmaya gerek yok. Fiyatlar artmaya devam edecek çünkü üretim maliyetleri yüksektir. Yurt içi üretim fiyat endeksi YÜFE üretim maliyetlerindeki artışı gösteriyor. Kasım ayında TÜFE oranı %22 oldu. YÜFE ise daha yüksek oldu. YÜFE aylık %9,99 arttı. Bu dünyanın yıllık enflasyon ortalamasının 2 katı demektir. Yıllık %54,62 oldu. Enerjide yıllık %90,34 oldu. Ara malında yıllık %63,12 oldu. Kasım ayında tarımda ÜFE yani tarımsal üretimde maliyetler yıllık %24,35, tek yıllık bitkisel ürünlerde yıllık 33,43, orman ürünlerinde yıllık 108,04, kümes hayvanları ve yumurtada yıllık 36,63 oldu. Üretim maliyetleri yıllık tüfenin üstündedir. Bunun nedenlerinden birisi de kur hareketleridir. Söz gelimi üretici ithal girdiği 17 liradan temin ettiyse, kur 11 lirayla indi diye malını zararına mı satacak? Üretici artan üretim maliyetlerini ya geriye, işçi ücretlerini düşürerek yansıtacak veya ileriye malına zam yaparak tüketiciye zaman içinde yansıtacak, aksi halde iflas eder. Bu istatistikleri devlet kurumu TÜİK yayınlıyor. Hükümet bu verileri okumuyor mu? Buna rağmen hükümet neden marketlerden veya evinde stok yapanlardan suçlu çıkarmak istiyor? İthalatın finansmanının pahalı olması da maliyetleri arttırdı. Merkez Bankası gösterge faizleri düşürerek halkı eksi reel faiz almaya zorladı. TL tutan eksi reel faiz ile tasarruf sahibinden bankalara kaynak transferini sağlamış oldu. Sonra olmadı kur kurmalı TL mevduatına örtülü faiz vermeye başladı. Ekonomi kur faiz kıskacına girdi. Gerçekte ise istikrar politikaları, iktisat, para, maliye ve istihdam politikalarının koordineli olarak planlamasıdır. Toplum faiz kur yoluyla ters köşe olduğu ve panik yaşıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmızı bud.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı, Muhafızlar Ordusu, Kudüs gücünün eski komutanı General Haç Kasım Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran'da Hicri Şemsi 9 Dey hamaseti, gerçekte basiret, düşmanı tanımak ve velayete bağlılık hamasetidir. Bu özel gün, İran milletinin izzet, istiklal ve basiretini simgeleyen gün sayılmaktadır. Şehit General Haç Kasım Süleymani de velayet mektebinde yetişen biri olarak basiretle velayete bağlı cesur ve tedbirli bir komutandı ve tüm meselelere derinlemesine bakıyordu. Bu değerli şehidin şehadet günleri 9 D gününe denk gelmesine fırsat bilerek Şehit Süleymani Mektebi'nde basiret ve velayete bağlılık ilkelerini gözden geçirmek istiyoruz.
Evet, İran İslam Cumhuriyeti'nde Hicri Şemsi 9 D günü basiret günü olarak adlandırılmıştır. Bu özel gün gerçekte basiret, düşmanı tanımak ve velayete bağlılık hamasetidir. Şehit General Hac Kasım Süleymani de velayet mektebinde yetişen biri olarak basiretli ve velayete sıkı sıkıya bağlı bir komutandı. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin semavi kitabı ve müminlerin yoluna ışık tutan bir meşale misali, herkesi basiretli ve bilinçli olmaya davet ederken, bu marifetlere kavuşma malzemesini de sunuyor. Şöyle ki, insana göz, kulak, kalp ve diğer hisleri sunarak ilim ve yakinle hareket etmesini istiyor. Basiretli insanlar gönül gözüyle temiz hayat yolunu bularak hak ve hakikat temelinde bu yola devam ediyor.
Rahman ve Hekim Allah Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresinde o hazretin öyküsünü hak peşinde olanlara ibret olsun diye buyurduktan sonra surenin 108. ayetinde peygamberi Hazreti Muhammed'e şöyle buyuruyor. Resulüm, de ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim.
Şehit Süleymani Mektebi de direniş, basiret ve velayete bağlılık mektebidir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Şehit General Süleymani bizzat değerli ve kıymetli bir mektep olduğu konusunda bu saygıdeğer şehidin şehadetinden 2 hafta sonra Cuma namazı hutbelerinde şöyle buyurdu. Bizim sevgili şehit komutanımıza bir mektep, bir yol, İbret dersi veren bir okul gözüyle bakmalıyız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi geçen sene Bisat Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada